Ayrım 21.
Ahmet, Margaret'in hafifçe titreyen ellerini tutarak gözlerinin içine baktı ve bu deniz rengi gözlerde heyecanın yanı sıra merakı, meydan okumayı ve her şeyden çok da arzuyu görünce hafifçe irkildi. Sultan Ahmet, o güne kadar sevişmek için seçtiği kadınların bakışlarında yalnızca sonsuz bir teslim olur. Bazılarının yüzünde ise en fazla seçildikleri için duydukları sevinci saklama telaşını görmeye alışmıştı. Paris'in pervasızlığını henüz üzerinde taşıyan Marguerite ise aşktan, cinsellikten zevk alma hakkının hükümdar da olsa yalnızca erkeğe özgü olmadığının bilincinde bulunduğunu en masumane, en doğal haliyle belli ediyordu. Anlaşılan ikisinin de birbirlerinden öğreneceği çok şey vardı. Öğrendiler de. Marguerite'in sımsıkı korsajlı ağır giysisinin kopçalarını çözerek çıkarmak yepyeni heyecanlı bir deneyim oldu Ahmet için. Tuvaletin altından çıkan kat kat dantelli jüponlar ise tam bir sürpriz. Genç kızın soyunmaya bu kadar hevesli oluşu da erkeği hem tahrik eden hem de şaşırtan yanıydı bu birlikteliğin. Kendi soyunuşunun açık bir merakla izlenmesi de öyle. Marie Genevieve Marguerite, sarayı amirenin haremine geleli yalnızca 2 hafta olmuştu. Henüz Türkçeyi birkaç sözcük dışında öğrenememişti. Sultan Ahmet ise biraz Fransızca öğrenmeye çalışmıştı ama basit bir sohbete bile girişmeleri mümkün değildi. Onlar da konuşmadan değilse bile konuşmaları anlamadan anlaştılar. Parisli kız, cinselliğin simgesi olarak gördüğü, ona göre doğunun en güçlü erkeğinin kollarında mutluluğu bulmayı bekliyordu. Bunu hayal ederek gelmişti buralara. Ahmet Han da bu duyguları anlamaya hazırdı. Bu kızın istediği gibi haz alırken haz vermeye istekli ve gayretliydi. Padişah Frenk usulü öpüşmeyi, sevişmeyi öğrenmekte gecikmemişti. Marguerite de erkeğinin nelerden hoşlandığını çok çabuk kavramıştı. Kuralları her defasında değişen, ancak benzersizliği bir öncekine benzeyen bir sevişmeydi onlarınki. Yaşadıkları Osmanlı padişahlarının pek çok odasını yaşamak ve yatmak için kullandıkları göz alıcı İznik çinileriyle, kalem işleriyle, selsebillerle, ipek örtülerle, göz alıcı mücevher askılarla ve inanılmaz hüzünlerle bezeli koca haremin tarihi boyunca tanık olduğu az sayıdaki tutkulu aşktan biriydi. Ama hünkârın aşkının ne kadar süreceği belli olmazdı. Melidil ile Ahmet. Geri dönüş yok. Marguerite ellerini Ahmet'in düzgün tıraşlı başından geniş omuzlarına doğru indirdi. Osmanlı sultanının ok atarak, ata binerek elde ettiği yapılı vücudunu okşamaktan pek hoşlanıyordu. Kendini çok büyümüş, çok üstün, çok özel, sanki dünyaya hükmediyormuş gibi hissediyordu böyle zamanlarda. Karşılığını da fazlasıyla alıyordu her defasında. Padişah tiril tiril beyaz keten üzerine ipek iplikle, kum iğnesi denen yöntemle, gözün zor seçebileceği incelikte işlenmiş kırmızı laleler ile mavi karanfillerin üzerinde uzanmıştı. Çiçek bahçesinde yatar gibi. Marguerite Paris'te de insanı şaşırtan incelikler görmüştü ama ayrıntılara burada gösterilen özen onu yine de şaşırtıyordu hep. Çarşafın motiflerine takılan bakışlarını tekrar erkeğe yöneltti. Sultanahmet yatakta dikkatinin dağılmasından hiç hoşlanmazdı. Yatağın ayak ucunda duran kalfayı oda kapısının önüne koymuşlardı bu kez. Fransız kızının yalvarmalarının sonucunda. Marguerite için en dehşet verici şey bu kalfanın varlığıydı. Ahmet Han'ın çoktan kanıksadığı, hatta sevişirken artık farkına bile varmadığı, kendi güvenliği için yanındaki kadınla ne yaptığını izlemeye mahkum olan bu yaratık. En fazla yatağın dört bir yanındaki kalın ipek perdeleri indirtirdi padişah. Böylece kalfa görmezdi ama duyardı yine de sultani sevişmenin her sesini. Bir keresinde Frank kızı sesini fazla yükseltince perdelerin arasından başını uzatan kalfa kadınla göz göze gelivermişti. Efendisinin güvende olup olmadığını anlamaya çalışıyordu kadıncağız. Başka hiçbir şey de umurunda değildi. Ama Marguerite'in umurundaydı ve bir daha böyle utanç verici bir duruma düşmemek için elinden geleni yapmıştı. Bu muhteşem kıza gönül arzusu gönül çelen anlamındaki meyli dil adını vermişti Ahmet. Bu ad çok şey ifade ediyordu aşkının yanı sıra. Ahmet Han'ın gönlünün meyledip de erişemediği pek çok şeyin simgesiydi sanki. Belki de yeni dünyaların, hayal etmesi bile heyecan veren dünyaların. Genç Mevlid'in yaşantısına girmesiyle Sultan Ahmet'in önünde yeni bir sayfa açılmıştı sanki. Dünyaya, yaşama, kadınlarla erkeklere yeni bir bakış açısı. Mevlid ile haftada bir kez kuşluk vakti Fransızca çalışmak bahanesiyle bir araya geliyorlardı gecelerden başka. Taze gözdesi padişaha elçisi 28 Çelebi'nin Paris'ten getirdiği kitaplardaki saray resimlerini açıklıyordu. Buradaki eğlenceleri, davetlerdeki ziyafet ve gösterileri, saray bahçelerinde fıskiyelerle yapılan binbir çeşit su oyunlarını, tadına doyum olmaz su tiyatrolarını. Padişahın 28 Çelebi'den dinlediğinden çok farklıydı bunlar. Sultan Ahmet kimi kitap sayfalarına, resimlerin yanına kendi el yazısıyla notlar bile alıyordu. Zaman zaman genç kadının doğup büyüdüğü yerlere özlem duyma olasılığı gönlünü bulandırıyordu hükümdarın. En çok da sevgili Mevlidil'in başkalarının kollarında dans edişini anlattığı zamanlar içini bir sıkıntı kaplıyordu. Hatta söze dökmesi güç de gelse, evet, kıskançlığın o koyu renginde bir buluttu içine çöken. Büyük Üstad Anton Vauteu, kırda eğlenen tasasız ve güzel insanları betimlediği o pek beğenilen kır kompozisyonlarının birinde Marie Genevieve Marguerite'e de yer vermişti. Genç kız gizlice ressamın atölyesine gidip poz vermişti. Defalarca ve büyük zevk almıştı güzelliğinin tuvalin geniş yüzünde sergilenmesinden. Yanaklarındaki taze pembeliğin, boynunun zarif kıvrımının, gözlerindeki muzip ışıltının böylesine ustaca yansıtılması babasının öfkesini hafifletmişti. Ama adam kızının Vauteu gibi ünlü biri de olsa bir ressamın atölyesinde sıradan bir model gibi kalabalık bir sahne için poz vermesinden hiç hoşlanmadığını tekrarlayıp durmuştu. Bu resim şimdi kralın sarayındaydı. Annesiyle babasına ondan tek anı da buydu. Onlara bıraktığı veda mektubunun da pek acımasız olduğunu sonradan fark etmişti. Marguerite zaman zaman düşünüyordu. Çok sık olmasa da saraydaki bir davete katıldıklarında başlarını kaldırıp giriş salonlarından birinde asılı tabloya bakarlar mıydı acaba? Yoksa acı bir küskünlükle başlarını öne eğip geçerler miydi? Mevlidil kendini pişmanlığın amansız kollarına bırakıp alevli çukurlarına teslim olmayacak kadar gururluydu. En çok da kendi kendine karşı. Yapayalnız kaldığı akşamlarda hareme karanlık çöküp kandillerin ışıkları da sönükleştiği zamanlar ve kara gözlü Nuri Şemsler, gül dudaklı Gonca Nigarlar, ay yüzlü Hüsnü Melekler, tombul gerdanlı Binnazlar, sırma saçlı Şayesteler, gamzesi benli Ferhundeler, doğduklarında verilen isimleri çoktan unutmuş olarak, küçük yaşta evlerinden kopup bu muazzam okula gelerek bir tek adamı mutlu etmek, eğlendirmek, rahatını sağlamak, çocuklarını doğurmak amacıyla eğitilen herkes, bu güzel ve farklı Frenk kızına kendi isteğiyle yetişkin olarak aralarına gelen ve bir anda efendilerinin gönlünü çelen bu garip kıza yoldaşlık etmekten kaçındığında, düşünceleri ister istemez vatanına kayıyordu, Paris'e, evine. İşte o zamanlarda dönüp isteksizce geriye baktığında yaptığının nasıl bir çılgınlık olduğunu anlıyor, hemen düşüncelerini dünyasının merkezi olan adama yöneltiyordu. Başka tesellisi yoktu. Adam onun için deli oluyordu. Evet, ama deli olduğu başkaları da vardı. Bu da kabullenmesi en güç şeydi. Gerçi bunu bilerek ama bu durumu değiştirebileceğini de sanarak gelmişti buraya. Çok gençliğin, çok ataklığın ve çok güzelliğin verdiği hesapsız cesaretle. Şimdi büyük efendi, güzel küçük kızın yaşamının tümü demekti. Küçük kız ise büyük efendinin yaşamının güzel ve küçücük bir parçası. İbrahim ile Ahmet. Benim canımdan aziz vezirim, muhibbi sadıkım, lalam. Hak Teala senden gayrı bana vezir nasip etmesin. Benim vezirim. Ayağın ağrımış, elem çektim. Hekim ilacı olmaz, var ise cerrah bakmalıdır. İhmal caiz değil, gösteresin. Bugün varmak üzereydim. Varsam sana zahmet olmaz mı? Mabeyin odasından başka odaya hareket mümkün olmayıp, zahmet olursa bugünlük tehir edeyim. Bir gün evvel sıhhatin duasına kıvam olmasına Hak Teala ankarip sıhhat eyleye. Amin. Hükümdarın aklına istediği her an vezir-i azamıyla haberleşmek isteğiydi. Böyle sık mektuplaşmaları, Yoksa İbrahim Paşa huzuruna çıkana kadar bekleyebilirdi tüm bu sorular. Padişah İbrahim Paşa'ya sonuna kadar güveniyordu. Devlet işleri de, zevkü sefa işleri de ondan soruluyordu hep. Sadrazam İbrahim Paşa, gelmiş geçmiş vezir-i azamların belki de en ayrıcalıklısıydı. Gerçek bir muhabbetti padişahın ona duyduğu. İbrahim Paşa'nın sağlığı onu gerçekten ilgilendiriyor, bunu içtenlikle ifade etmekten de çekinmiyordu. Benim canımdan aziz vezirim, muhibbi sadıkım, lalam. Hak Teala senden gayrı bana vezir nasip etmesin. Sultan Ahmet, biraderi Sultan Mustafa'nın saltanatı sırasında Şeyhülislam'ı Feyzullah Efendi'ye duyduğu aşırı güven ve ona verdiği sınırsız gücü eleştirdiğini, sonunda Feyzullah Efendi'nin yakınlarının alemi istila etmelerinin padişahın tahttan indirilmesine neden olduğunu unutmuştu sanki. Halbuki Ahmet Han'ın kendisiydi bir zamanlar henüz taht sırası bekleyen, kafeste bir şehzadeyken büyük biraderine, saadetli biraderim hazretleri, hoca efendiye fazla inanmanız dolayısıyla verdiğimiz iltifat, öğretme ve öğrenme hakkına riayet etmek ise ancak bu kadar olur. Padişah büyüklüğü ki hakikaten ilahi bir nurdur. Halkın yükseliş ve alçalışları, o nura yakınlık ve uzaklığı itibariyle ölçülür. Eğer iltifat ışığınız yalnız bir kimseye yahut bir taifeye ifratla yönelir ise, hatırların sizden yüz çevirmesine sebep olacağı izaha muhtaç değildir. Bundan sonra iltifatınız makul bir şekilde olup, haset edilmek afetinden onları da kurtarmak saltanat şanınıza layık onlara da faydalıdır. Yine vaziyetin hakikatini siz bilirsiniz, diyen çevrede bulunan vezirlerin gösterdiği cürete şaştığı, şimdi ise sadrazamı İbrahim Paşa'ya görülmemiş bir ayrıcalık veren, bir zamanlar padişahı uyaran o genç şehzade ile aynı kişiydi. Keskin bir zekayla donatılmış olan İbrahim Paşa, aynı zamanda yeryüzünün görmüş olduğu en büyük zevk düşkünlerinden biriydi. Onu çekemeyenler arasında zevk pezevengi olarak anılıyordu. Aslında bu ünü çoktan hak etmişti. Lükse, abartıya meraklıydı. Savurganlık kanına işlemişti ve tüm bunları son derece ince beğenisiyle süslüyordu. Öte yandan sanata ve bilime verdiği destek, devlete yeni teknoloji getirme çabaları da görmezlikten gelinecek gibi değildi. İbrahim ile Ahmet. Tekerleme. Benim vezirim, birkaç tane lügaz yaptırıp gönderesin, kolay olmayıp güç olsun. Geçen sene yalıda görülen Frence tasvirli kitapları dahi gönderesin. Sultan Ahmet, sadrazamının her türlü isteğini hemen yerine getirmek için seferber olacağından öylesine emindi ki, başka birçok hizmetkarından isteyebileceklerini de ondan istemeyi adet edinmişti. Padişahın pek sevdiği, lügaz denen tekerlemeli bilmecelerden uydurularak kendisine gönderilmesi için yazdığı bir hattı Hümayun şaşırtmıyordu İbrahim Paşa'yı. Hünkâr, Frank resimleri olan kitapları da istiyordu bu arada. Bir küçücük Arapçık, başındadır tablacık sorusuna çivi cevabını bulan Ahmet Han'ın keyfine diyecek olmuyordu ya da o nedir katip gibi yazar çizer, zembilin arkasına vurmuş gider, tekerlemesine sümüklü böcek derken. Padişaha lugaz yetiştirmekte yarışıyordu şairler. O nedir ki bastım ona kırılır, nısfı gümüş, nısfı altın sarıdır. Gerçi canı yoktur ama canlanır. Canı gerek hastaya derman verir. Bilmecesini yumurta diye cevaplamak kolaydı. Ancak Hak Teala hub yaratmış bir asanın üstüne. Kenarı gümüş verev, ortası altın kadeh. Dizelerinin nergisi betimlediğini bilmek kolay değildi. Ahmet Han huzuruna çağırtmıştı damadını. İbrahim Paşa aceleyle hazırlanarak gelmişti. Veli nimetinin kendisiyle hemen paylaşmak istediği bir şeyler olmalıydı. Ancak padişahın soracağı bilmeceye hazırlıklı olduğu söylenemezdi. Önü önlüklü, başı keçikli, morfistanlı, yeşil kaftanlı. Sadrazam sorunun cevabından önce hünkâra bu tekerlemeyi kimin söylediğini merak etti. Sonra Sultan Ahmet'in son günlerde giderek daha çok zaman ayırdığı sevgili müsahibinin, Levni'nin de has odanın bir köşesinde ayakta durduğunu fark etti. Onun başının altından çıkmış olmalıydı bu lugaz. Bir an gözleri karşılaştı. Nakkaş saygıyla başını eğerek selamladı sadrazamı. İbrahim Paşa öfkesini ya da kaygısını kolayca belli edeceklerden değildi. Devletli hünkârım, bana biraz düşünmek için mehil veriniz. Ahmet ile Hümaşah ve Şermi ve Nazife ve Meylidil. Hamam sefası. Işıklı kubbeye doğru yükselen buhar, dalgalanan mis kokulu bir sis gibi kaplamıştı hünkâr hamamının sıcaklık bölümünü. Hünkârın çevresinde dolanan çıplak, taze vücutlarınsa şeffaf örtüsüydü sardıkça çekiciliği artan. Kurnanın yanındaki taht benzeri mermer sıraya oturmuş olan padişah, selsebilden süzülen suların ince şıkırtısına kulak veremeyecek kadar meşguldü. Tüm ilgisini ağır hareketlerle ayaklarını sabunlayan Şermi'ye vermişti. Sırtına olan Nazife'ye ise pek aldırdığı yoktu ya da öyle görünmeyi tercih ediyordu şimdilik. Nazife de pek gençti ve efendisini memnun etmeye pek hevesli. Yedi iklimin padişahına bu kadar yakın olmak, onun tenine dokunmak yeterince ödüllendirilmekti zaten. Aceleye yer yoktu burada. Her şey ağır ağır akan bir şerbet kıvamında ilerlemeliydi. Hamam keyfi Ahmet Han için hareketli bir gecenin en güzel tamamlayıcısıydı. Hamama asla yalnız girmezdi bir padişah. Yanında yaldızlı parmaklıkların ardına sığacak sayıda gözde ve cariye bulunurdu her zaman. Atalarından Sultan II. Selim'in, namı diğer Sarhoş Selim'in, hamamda bir cariyeyi kovalarken düşüp öldüğü söylenirdi. Ahmet Han ise daha dikkatliydi ve hamamda birkaç kadınla sarılıydı hep. Düşme tehlikesi pek yoktu. Hamam sefaları Meylidil'in haremde kolayca alışamadıklarındandı. Paris'te de birkaç Türk hamamı vardı gerçi ama oralara hiç girmemişti o. Zaten ayrı ayrı odalarda yıkanılıyordu Paris'teki Türk hamamında ve aslında sevgililer buluşmak için kullanıyordu bu hamamı. Yoksa Parisliler buradakiler gibi sık sık yıkanmazdı. Evlerdeki ılık su dolu küvetlerin içine girip çıkmaya da yıkanma denirse. Ahmet Han'ın kendisini karşıladığı ilk gece kendisini sultanın yatağına hazırlarken önce iyice yıkamalarına gücenmişti o zaman. Ama sonra bunun Osmanlı'nın en vazgeçilmezleri arasında olduğunu anlamıştı ve yadırgamamaya çalışmıştı. Valide Sultan ile kadın efendilere ait olan küçük hamam, haremin kadınlara ayrılan bölümünün de sonuydu. Valide hamamı denen bu yerde padişahın kadınlarının birbirlerinin vücutlarının en küçük kusurunu araştırırcasına süzen bakışlarıydı aslında alışamadığı. Kimin teni daha beyaz, kimin beli daha ince, kimin saçı daha uzun. Ama padişaha ait olan büyük hamamda işler değişiyordu. Buradaki yarış başkaydı. Kendini bir tek kişiye, padişaha beğendirme yarışı. Bu kıyasıya yarış zaman zaman Meylidil'in maceracı ruhunu harekete geçiriyorsa da çoğunlukla canını sıkıyor hatta bunaltıyordu onu. Meylidil ile Fatma. Dostluk. Meylidil haremde erkeğini paylaştığı kadınlarla kendi yaşantısını paylaşamadığı o acımasız harem halkı padişahın tüm emirlerine, tembihlerine, ricalarına karşın bu Fransızlığını tamamen yitirmekten kaçınan, üstelik bu davranışı hünkâr tarafından hoş görülen küçük kızı bağrına basmadı ve genç gözdenin haremdeki yaşamı mutluluğun kanatlarından mutsuzluğun çukurlarına savrularak geçti. Haseki olsun, cariyesi ya da kalfası olsun, hatta erkeklikleri ellerinden alınarak geriye yalnızca ihtirasları bırakılan harem ağaları olsun, Marie-Geneviève Marguerite denen bu üç isimli Fransız kızının padişahlarıyla ilk gecesini geçirmek üzere o şahane mavi tuvaletiyle salınarak haremin karanlık yollarından kurumla ışıl ışıl geçişini unutmamıştı. Bu kızı itmeyen yalnızca Emetullah Başkadın Efendi'ydi. Bu olgun ve kalbi iyilik dolu kadın. Kayıtsız koşulsuz sevdiği erkeğinin yaşantısını renklendiren, onun önünde yeni ufuklar açan bu taze ortak, onu üzmemiş, tam tersine Ahmet Han'ın neşesi onun da sevinci olmuştu. Emetullah dostluğunu esirgememişti bu tuhaf genç kızdan. Aslında kendi kızı Fatma Sultan'la neredeyse yaşıttı Meylidil. Padişahın en sevdiği kızı, yere göğe koyamadığı İbrahim Paşa'ya layık gördüğü Fatma Sultan'la. Meylidil Fatma Sultan'ın da boğaz içinde sadrazam kocasıyla oturduğu yalıdan hareme ziyarete gelişlerinde ilk görmek istediği kişilerden biri oluvermişti. İki genç kadın biri az Türkçesiyle, diğeri az Fransızcasıyla ahbaplık ediyordu. Meylidil padişahın kızı Fatma'ya gıpta etmiyor değildi. Hatta zaman zaman kıskanıyordu. Bir yandan da onunla birlikte olmaya can atıyordu hep. Dış dünyadan biriydi Fatma Sultan. Kadın da olsa sık sık evinden çıkabiliyor, bazen deniz yoluyla, o şahane kayığında, bazen de karadan, gösterişli atların koşulu olduğu arabasıyla geliyordu babasının sarayına. Ve babasının sevgili kızıydı, biraz şımarık, Meylidil ise biraz boynu bükük. Oysa Marguerite, şimdi çok uzaklarda kalan evinde şımartılmıştı. Bir sevgili tarafından değil de, aile tarafından şımartılmanın nasıl olduğunu biliyordu. Nasıl kaygısızca, nasıl karşılıksız. Dün geceki çırağın şenliği muazzamdı dedi Fatma Sultan. İbrahim Paşa bu kez bahçeye, ince saz heyetinin önüne, laledanlar ile kandillerin arasında mükerrer, rengin fırıldaklar koydurttu. Haremin pencerelerinden seyrettik, bir nice hazzettik. Ahmet Han, damadının evinde düzenlediği şenliklere giderken, haremindeki kadınlarından bazılarını da birlikte götürüyor, onlar için hazırlanan ayrı bölümde gösterileri izlemelerine izin veriyordu. Meylidil de birkaç kez katılmıştı bu davetlere. Ancak o her defasında gitmek istiyordu. Sırasını beklemek değil. Belli etmemeye çalışıyorsa da hala padişahın gönlünde kendinden önce gelenlerin olmasına çok içerliyordu. Mayıs'ın sonunu diğer kadınlar ve gözdelerle birlikte Aymalıkavak kasrına göç edecekleri zamanı sabırsızlıkla bekliyordu. Burada padişahın daha kolay ulaşılır bir adam olacağını hayal ediyordu ve bahçede daha çok zaman geçirebileceğini, hayallerinden hiç vazgeçmemişti. Fatma Sultan'a yeni sorgucunu, kocaman yuvarlak bir yakutun elmaslarla tamamlanarak alacalı bir lale biçimi verildiği şahane mücevherini gösterdi, hünkârın son armağanını. Kusursuz, kan kırmızısı yakutun irliğini, elmasların berraklığını, hepsinden de öte takının olağanüstü zarafetini, pek özenli bir erkeğin varlığına işaret eden farklılığını gören Fatma Sultan'ın yüzünden hafif bir bulut geçti sanki. Sonra hemen toparlandı. Pek yaraşmıştır senin sırma saçlarına. Hayırlı günlerde kullanmak nasip ola Meylidil. İbrahim ile Fatma ve Mehtabe. Farklı aşklar. İbrahim Paşa'nın karısına, biricik genç karısına bestelediği iki şarkı konuşuluyordu son günlerde meclislerde. Halbuki sultan karısına aşk şiirleri söyleyen İbrahim Paşa'nın gönlü aynı zamanda bambaşka bir yerde de geziniyordu. Bir türlü vazgeçemediği bir yerde. Koca sadrazam yasak bir aşka düştüğünün karısının kulağına gitmesinden ölesiye korkuyordu. Ancak ne zaman vazgeçmeye çalışsa korkusunun büyüklüğü, tutkusunun derinliğinde boğuluyordu. Kadı Efendi'nin güzeller güzeli karısı aklını başından almıştı Vezir-i Azam'ın. İbrahim Paşa tutkundu Mehtabe'ye. İbrahim Paşa karısı Sultan Efendi'yi de seviyordu. Yazdığı şiirler de içtendi.